Ayrım 7. Bir ara yalnız kaldıklarında ablasının aklından geçenleri bilmiş gibi, "Kayınpederim sert görünüşlü bir adamdır ama bakma öyle göründüğüne abla," diyor. Altın gibi kalbi vardır. Şengül bu Türk filmi cümlesinin kimseyi ikna etmeye yetmeyeceğini biliyor ama asıl kardeşinin kendisine yalan söylediğini geçiriyor içinden. Kayınpederim derken bile sesiyle sahiplendiği bu adamı tanımıyor bile. Hakkında hiçbir şey bilmiyor. Yalnızca karar vermiş. Peki ama niye? Eşref Bey'in yatmaya gitmesinden sonra kendini biraz daha rahat hisseden Şengül, bu kez bütün dikkatini Hüseyin'e veriyor. Babasının masada boşalan yerini kendiliğinden doldurur gibi davranışları ağırlaşmaya, giderek babasını andırmaya başlıyor. Babasının sonrasında onun yerini almaya hazır ve talimli görünüyor. Sesinde belli belirsiz bir gurur payıyla, "Orhan Gencebay da Samsunludur biliyor musun?" diyor. Ardından kalkıp bir kaset koyuyor kaset çalara. Hüseyin'in kendi seçtiği şarkılardan oluşan toplama bir kaset bu. Gencebay'ın eski şarkılarından biri dolduruyor odayı. "Sevenler mesut olmaz derlerdi inanmazdım. Şimdi mesut değilsin bilseydim ayrılmazdım." "Annem ne derdi biliyor musun?" diyor Şengül'e. "Bu adamın sesi tütüne benziyor," derdi. "Hakikaten be, dinle bak tütüne benzer." Şengül bu benzetmeden hoşlanıyor. İlk kez annesinden söz ederken sesi yumuşak çıkıyor Hüseyin'in. Göğsünden kopup geliyor sanki. Gözleri dalıyor ama kısacık bir an. Hemen toparlanıyor. Onun toparlanması elindeki içi boşalmış kibrit kutusunu didiklemeye dönmesi demek. Önce sigara yakmaya davranıyorsa da küllükte yanmakta olanı görüp vazgeçiyor. Kendi şaşkınlığıyla fazla eğlenerek az önce içini çalkalayan bulanık duyguları bastırmaya çalışıyor. Başka bir şarkı başlıyor. "Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin." Şengül, eniştesiyle arasında kurulmasını istediği yakınlığı perçinleyeceğine inandığı bu fırsatı değerlendiriyor. "Biliyor musun?" diyor. "Müslüm Gürses'in okuduğu tek Orhan Gencebay şarkısıdır bu." Tahmin ettiği oluyor. Aralarında kurulan bu ortaklıkla yüzü ışıyor Hüseyin'in. "Vay be, baldıza bak. Bilmez miyim?" diyor. "Ama bir tek bu değil. Bir de vicdan azabını okudu. Hani bu azabı senden değil vicdanımdan çekiyorum," diye şarkının girişini mırıldanıyor. "Bir de Orhan Baba'nın şu lafını bilir misin? Herkes beni dinler. Ben Müslüm Gürses'i." Şengül bilmesi ve sevinmesi gerekiyormuş gibi yapıyor. Hüseyin ona ilk kez baldız dediğini farkına vararak bir kez daha gülümsüyor. Almanya'da üniversite okuyan baldızın kendine burun kıvırmayacağını hissediyor. Şengül ilk kez o an 13 yaşında anasız kalmış bir erkek çocuğunun hayatın neler yapabileceğini hayal etmeye çalışıyor. Yatıya kaldığı yabancı evlerde yerini hep yadırgar ama bu kez uykusuzluğunun tek nedenini yerini yadırgamak olmadığını biliyor Şengül. Songül'ün niye evlendiğini anlamıyor, kısa zamanda pişman olacağını düşünüyor onun. Bu evde zehir acısı bir mutsuzluğun havada bir top kara duman gibi asılı olduğunu ve herkesin boğazını düğümlediğini görüyor. Hem de geldiğinin daha ikinci gününde. Songül ise yaşamının sonuna kadar bu evde. Bir masal mutluluğu içinde yaşayabilirmiş gibi davranıyor. Kocasına aşık olduğu her halinden belli, katıksız bir teslimiyet. İtaat ve hayranlıkla bakıyor kocasının her söylediğine, her yaptığına. Düzgün, yakışıklı. Karısını olsun, Şengül'ü olsun saygılı davranmaya özen gösteriyor. Ama bunlar Şengül'ü ikna etmeye yetmiyor gene de. Henüz açığa çıkmamış ama dipte pusuda bekleyen bir tehdidin varlığını neredeyse kadınca bir önseziyle hissediyor. Bir an önce Almanya'ya evine dönme arzusunun içini kapladığını fark ettiğinde ise kendinden utanıyor. Daha şimdiden kardeşini geride mutsuzluk, çaresizlik ve tehlikeler içinde bırakıp da kaçmış gibi suçluluk duygusuna kapılıyor. Eskiden tanıdığı bir suçluluğa çok benzeyen bir duygu bu. Şengül annesiyle gitti Almanya'ya. O burada babasıyla kalmayı istedi. Ama bunu kendi seçti. Peki her şey seçimlerle mi açıklanmalı şimdi bilmiyor. Söyledim. Kaç kere? Kızım, Almanya'ya gel dedim. Babamı bırakmam dedi. Beni suçladı hep. Kocasını ve kızını arkada bırakıp Almanya'ya kaçan kalpsiz anne olarak gördü beni. Kaç mektup yazdım. Ettiğim telefonların haddi hesabı yok. Babasının durumu ortada. Almanya'ya gelmeyi kabul etseydi ayrılmazdık belki. Ben onu bırakmadım ki. Türkiye'den gittim sade. Kendi gelmedi. 3 sene sonra da bari boşanalım dedi. Ne de olsa erkektir. Gururu kırılmasın diye teklif bile etmemiştim ben. Sonunda kötü kişi gene ben oldum. Tek casede boşandık. Babası Şengül bende kalsın dedi ilk. Ne yapayım? Şengül istemedi. Akıllı bir kız tabii. Etlik bağlarının sırtında kendine bir hayat olmadığını gördü. Babası da Şengül'e meraklı olduğundan değil. Zahir daha büyüktür, elinden daha iyi iş gelir. O da ocağa bakar diye istedi yanında kalmasını. Ne yapayım? Şengül istemedi. Kız bıkmış yolunun çamurundan, havasının soğuğundan. 2 göz evde koca bir hayat geçer mi? Bana kalsa 2 kızımı da alır giderdim ya. Olmadı işte. Evin erkeği olarak o da gelseydi ya bizimle. Korktu bizimkisi. Benim korkusuzluğumdan korktu. Kendi pısırıklığından korktu. Şengül hem çalışırım hem okurum ana dedi. Aferin ona. Dediğini de yaptı. Hem çalıştı hem okudu. Doğru dürüst bakamıyorsun zaten. Ver şu geride kalan kızı da yanıma. Sefeletme oralarda diye kaç sefer haber ettim. İstiyorsa gitsin. Tutan mı var elini kolunu? Dedi. Doğru söylüyordu. Songül istemedi beni. Gücenmişti bana. Biliyorum. Beni affetmedi. Dili affettiyse de içi affetmedi. Kaderime boyun eğeyim, saçlarımı süpürge edip babasının dizinin dibinde etlik sırtlarının ayazında oturup çürüyeyim istedi. Yeter ki ailemiz dağılmasın istedi. Bir yengesinin lafına uyup evini barkını dağıtıp Almanya'ya kaçtı dediler akrabaları ardımdan. Kaçan böyle mi yapar? Bir gün çektim mi ellerimi üzerlerinden? Onların kızdığı çekip gitmem değil biliyorum. Beceremem sandılar, tutunamam sandılar. Yaban elde perişan olurum, burnum sürtülür, döner gelirim sandılar. Gecemi gündüzümü bilmedim de öyle çalıştım. Dil bilmez, yol bilmez, iz bilmezken hepsini bildim de çalıştım. Hiçbir şey olmadıysa Şengül'ümün hayatı kurtuldu. Az şey mi bu? Songül istemedi yanıma gelmeyi. Ben ne yapayım? Ama evlenirken bir danışsa kötü mü olurdu? Ben anası değil miyim? Önden konuşması çabuk çabuğa getirilmiş bir telefon. Ardından ele giden düğün davetiyelerinden bir tane de bana göndermeler. El gibi, yaban gibi. Gönlüm incindi tabii, kolay mı? Ben onun hayalindeki ana değilim biliyorum. Ama gene de anayım ben. Gün gelir kendi de ana olduğunda anlar bana ettiğini. Ama gene de kem söz söylemem, kem söz etmem. Allah mesut etsin. Madem istemiş, sevmiş, gönül düşürmüş, evlensin, mesut olsun. Hem çocuk da maşallah kaşlı gözlü bir şey. Azıcık küs suratlı ama belki zamanla yumuşar. Çeyizini eksik yedik komam kızımın. El kapılarında boşuna mı süründüm bunca yıl? Çeyizine ne lazımsa söyleyin. 2 kanadımın altında 3'er 4'er bavulla gidip geldim kaç zaman. Kızımın düğününe mi taşıyamayacağım? Hem noksanının kalanını Şengül'e yollarım. Songül'ümün başı önde olmasın yeter. Şengül uykusu iyice kaçmış gözlerinden inen yaşları elinin tersiyle kuruladı. Her şey niye böyle olmuştu? Bahçenin bittiği yerden kırlara açılan kumlu yolun ağzında batan güne karşı durmuş, gözlerinde birini beklemenin derinleşen hüznüyle yola bakıyor Hüseyin. Gün dinmiş gibiydi, dingin, yumuşak bir hava vardı. Kendi içinden geçenlere bile yabancı bir uzaklıktan bakıyordu sanki. Manzaranın dalgınlaştırıcı etkisiyle yanı başına kadar sokulan Şengül'ü fark etmemişti. "Yoldan biri mi gelecek?" dedi Şengül. Dalgınlığından silkinen Hüseyin, "Yo, neden ki? Nereden çıkarıyorsun?" dedi. "Birini bekler gibi bakıyorsun da." Şengül'ün yüzünde günün bu saatine yakışan, sade, yatıştırıcı bir ifade vardı. Hüseyin'e iyi geldi. "Eskiden," dedi, sustu. Birden sözün arkasını getirmekten vazgeçmiş gibiydi. "Evet, eskiden," diye sordu Şengül. Bir dert ortağının yakınlık vaat eden yumuşaklığı vardı sesinde. "Eskiden anamı beklerdik bu yolun başında. Sabahın her saati evden çıkar köyüne gider. Ancak akşam kavuşurken dönerdi. Bazen geceye kalır, babam gider alır getirirdi." "Neden?" dedi Şengül. "İç sıkıntısı," dedi Hüseyin. "Pek konuşmaz, dalgın bakar, içini çeker dururdu. Ne yaparmış köyünde her gün? Anasının evine gider, denkten çocukken yattığı yatağı indirip üstüne oturur. Saatlerce duvara bakarmış. Bazen ocağın ateşine." Bir sessizlik oldu. Yeniden soru sormak istemedi Şengül. Hüseyin'in konuşmaya başladı mı, arada duraklasa da konuya geri döndüğüne alışmıştı birkaç gündür. Hüseyin'in zaman zaman kendisine açılmasını tam olarak adlandıramıyordu Şengül. Yanıtı basitti aslında. Kendi tarzında arkadaşlık ediyordu onunla. Bu erken güveni hak etmiş olmak için neyi başarmış olduğunu bilmiyordu ama Hüseyin onu arkadaşlığına kabul ettirmişti bir kere. Belki o gece birlikte dinledikleri eski arabesk şarkıların payı vardı bunda. Bazen bu tür ortaklıklar taraflardan birinin akıl etmediği önemsiz sanılan ayrıntılar nedeniyle kurulabiliyordu. "Aklı avare olmuştu anamın. Kendi evinde oturmaz. Her gün kaçıp köyüne, baba evine giderdi. Her şey anasının yüzünden olmuş aslında. Babamla görücü usulüyle evlendirilmiş anam. Yaşı ufakmış daha. Gönlü erken küsmüş derlerdi onun için. Anamın anası ot kaynatır, muska yazarmış. Günahı boynuna büyü de yapar derlerdi. İşte anamı kocasına, evine bağlansın diye büyü yapmış ama yanlışlıkla koca evi yerine baba evine bağlamış. Bu yüzden anamın ne gönlü ne ayağı gelebilmiş bu tarafa. Her sabah evinden dışarılara uğrayıp baba evine koşması, bizi açsız ocaksız bırakması bundanmış. Hep içi sıkılırdı. Bazen çıkar ağaç tepelerine oturur, bazen tütün tarlalarında avarelik ederdi. Biz üç çocuk anamızı bulacağız diye ardı sıra helak olurduk. Her şey onların yüzünden oldu." "Kim anlattı size bunları?"
"Herkes."
"Kim bilir ne derdi vardı," dedi Şengül. Hüseyin'in yüzü bir anda bir sıkıntı yumağıyla kasılıverdi. Az önce anlattıkça yumuşayan ve günün söner renklerine karışan yüzünün hatları daldığı anın içinden çıkarak yeniden sertleşti. Keskinleşti. Şengül'ün söylediği hoşuna gitmemişti anlaşılan. Kafasında bir yerde mahkum ettiği anası konusunda içinde en ufak kuşku kapısı aralayacak bir cümleye tahammülü olmadığı açıktı. Songül bu sırada geldi yanlarına.
"Ne kaynatıyorsunuz bakalım?"
Ablasıyla kocasının kaynaşmasından ne denli hoşnut olsa da kendisinin yanlarında olmadığı zamanlardaki konuşmalarından bir biçimde hoşnutsuzluk duyuyordu. Hüseyin'in gözleri aldığı yola bu kez Şengül vermişti bakışlarını. Aklı Hüseyin'in anlattıklarındaydı hala. Nedense akşamın bu vaktinde siyah etekleri yerleri süpüren bir kadın çıkıp gelsin istedi şu kumlu yoldan. Farkında olmadan iç çekti. Sonra daha çok kendine söylermiş gibi akşam ne güzel iniyor dedi. Bu cümle birdenbire herkesin üstünü aynı duyguyla örttü. Üçü birden kırların açıklığından ufka bakarken manzaradaki hüznün onları kendiliğinden teslim aldığını, içine çekerek akşama kattığını fark etmediler. Göğün atlasına dağılmış renkler gibi içinde eridikleri manzarada. Şimdi karı koca kardeş olmalarının aşmaya yetmeyeceği bir yalnızlıkta tek başlarınaydılar. Ta ki Songül çocukken çıkardığı o pürüzlü sesle artık içeri girelim, akşam yemeği yemeyecek misiniz diyene kadar. Evin kapısından girerlerken Şengül içinden dönmeye, kaç günün kaldığını hesaplarken yakaladı kendini. Burada değil ama bu manzarada insanı teslim alan, yavaş yavaş toprağa gömen güçlü bir şey vardı. İçinde bulunduğu anda ne olduğunu tam olarak bilemediği burnunu sızlatan bir şey. Birden büyük şehirlerin gürültülü sokaklarını özlediğini hissetti. O hafta sonu her dolunay zamanı olduğu gibi gene uyku tutmadı Şengül'ü. Cam gibi olmuş gözlerle tavan seyretmek insanın uykusunu getirmiyordu elbet. Neredeyse perdeleri tutuştururcasına odayı dolduran ay aydınlığı dışarıya tabiata çağırıyordu onu. Önce tuvalete gider sonra kapı önüne çıkar. Belki çardakta vakit geçirir, biraz da temiz hava almış olurum diye geçirdi içinden. Gece karanlığında böcek sesi dinlemenin büyüleyici bir yanı vardı. Sabahlığını sırtına geçirdi. Kuşağını sıktırdı. Eski usul duvar saatini, huzurlu sesinin doldurduğu sofayı parmak uçlarına basarak geçtikten sonra merdiveni dönüp alt kata vardığında dış kapının açık olduğunu gördü. Sağdaki genişlikte üst üste tepeleme dizilmiş tütün balyalarına sırtını vererek yere çömelmiş Hüseyin'in varlığını bir an için fark etmedi. Sigarasının derin bir nefesle parlayan ateşi üzerine görüp duraladı. Başı gene önde. Dirseklerini dizlerinde kavuşturmuş, açık kapıdan içeri vuran ışıkta oturuyordu. Yolun ortasında duralamış tam Hüseyin diye seslenecekti ki, ''Senin durduğun yerde duruyordum bir gece.'' diye önceliksiz söze başladı Hüseyin. Başını bile kaldırmamıştı konuşurken. Sesi içkili geliyordu. ''Senin gibi aşağı inmiştim tuvalete gitmek için. Anam da tam burada benim durduğum yerde böyle durmuş, sırtını tütün balyalarına vermiş. Derin derin sigara içiyordu gene. Bir zamandır geceleri dolaşıp durmaya başlamıştı. Korktum. Evet korktum. Son zamanlarda iyice bir tuhaf olmuştu. Birbirimize bir şey söylemesek de içimizden birine bir şey yapmasından korkmaya başlamıştık. Yolumun üstünde duruyordu. Ana, kalk oradan tuvalete gideceğim dedim. Geç oğlum dedi. Hala duruyordum. Geçsene dedi tekrar. Hala olduğum yerdeydim. Anlamıştı. Korkuyor musun? Dedi. Benden korkuyorsun. Anandan. Sen benim oğlumsun Hüseyin'im dedi. Benim derdim kendimle. Hiç unutmadım o geceyi. Kapıyı gene böyle açık komuştu. Gene böyle aylı bir geceydi. Taşlık ışığa kesmişti. Yüzü yabancıydı. Sen benim oğlumsun. Derken bile sesi tanıdık. Ama kendi yabancıydı. Anne nasıl öldü Hüseyin? Diye kaç gündür geciktirdiği soruyu sordu Şengül. Hissettiği değil, öğrendiği bir şeyi yapar gibi acı bir gülümsemeyle omuz silkti Hüseyin. Tamaron nedir bilmezsin değil mi? O yarı karanlıkta fark edilemeyeceğini düşünmeden başını iki yana salladı Şengül. Bir tütün ilacıdır. Tütüne dadanan böcekler için zehirli bir ilaç. Bu anlattığımdan birkaç ay sonraydı. Bir gün sabaha karşı babamın evde top gibi patlayan sesiyle uyandık. Yapma, yapma diye bağırıp duruyordu babam. Yapma. Sesi alt kattan geliyor. Ağzından başka bir söz çıkmıyordu babamın. Yapma. Sanki bağırmıyor, uluyordu. Oysa anam yapacağını çoktan yapmıştı. Tamar onu içmişti. Biz buraya indiğimizde gözleri fal taşı gibi açılmış. Ağzı köpükler içinde. Aha, az ötede, şu ocağa yakın yerde yatıyor. Kıvranıyor, debeleniyordu. Geldiğimizi gördü. Hepimizin yüzüne tek tek baktı. Cam gibi gözlerle tek tek baktı. Babam kusturmaya çalışıyordu onu. Elini ağzına sokuyor, karnına bastırıyor. Annem gözlerimizin önünde ağzından köpükler saça saça cam veriyordu. Hepimizin gözleri önünde çırpına çırpına öldü. O gece terk etti bizi. Ben 13 yaşındayken. Şimdi kaç yaşındasın? 23. Ama ne fark eder? Sanki 14'ümden gün almamışım daha. Şengül gidip Hüseyin'in yanına oturmuştu. Gene de arada bir mesafe bırakmaya dikkat etmişti. İçi sızlıyordu. Bu hikayedeki herkes için. Kadını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Belli belirsiz bir gölge. Nedense hep siyahlar içinde. Yerleri süpüren uzun etekler giyiyor. Evde hiç fotoğrafı olmadığını fark etti. Ne duvarlarda, büfe üstünde, ne ona gösterilen albümlerde. Bazı geceler iner, tütün balyalarına yaslanır, sigara içerim. Anneni affetmedin değil mi Hüseyin? İlk kez başını döndürüp Şengül'e baktı Hüseyin. Gördüğünden daha fazlasını görmek ister gibi baktı. Sorulur mu hiç? Affetmedim tabii. Sen olsan affeder miydin? Kim olsa affetmez. O bizi terk etti. Daha 13 yaşındaydım. Affedebilsen büyürsün belki, dedi Şengül. İyice yumuşamış sesinde gerçekten yardım etmek isteyen bir ton vardı. Az önce dinlediği kendi başına yeterince acı barındıran bu hikayedeki yüreğini sızlatanlara. Şimdi bir de kız kardeşi eklenmişti. Çünkü annesini affetmeyen bir erkeğin bir kadını sahiden sevemeyeceğini biliyordu. Hüseyin'in Songül'ü sahiden sevmesi imkansızdı. Aralarında hep bu tütün balyaları olacaktı. Şengül dışarı çıktığında Hüseyin'i hala bıraktığı yerde duruyor, kemirircesine sigara içmeyi sürdürüyordu. Kumlu yolun başına kadar yürüdü. Hiç tanımadığı, yüzünü bile bilmediği kadını düşündü. Ay ışığında uzun uzun yola baktı. O sabah Şengül, çardak masasındaki son tabak çanakları mutfağa taşıyor, eteğine yapışan köpeklerle oynaşıyordu. Hüseyin uzun uzun arabayı yıkamıştı. Eşref Bey kapı önüne çıkmış kütük kırıyor. Dumanı bir yerlerden kopup gelen yanık kokusu var havada. Belli belirsiz genze doluyor. Akşamları serinlemeye başladı havalar. Karadeniz'den gelen sinsi rüzgarın ne zaman vuracağı belli olmaz, diyerek ocağı tutuşturmaya odun kırıp kütük yarıyor birkaç sabahtır. Bu işi yaparken ayrı bir zevk aldığı belli. Sundurma diplerinde bekletilmiş kütükleri bir bir önüne çekerken dirilip iyice gençleşiyor sanki. Eve girdiğinde Songül yüklük dolaplarının birinden bulup çıkardığı orta kalınlıkta bir odun parçasını elinde tutuyor. Üzerindeki yol yol kurumuş kan izleri Şengül'ün bulunduğu yerden bile seçilebiliyor. Songül sevimli görünmeye çalışan bir hal takınarak gözleriyle soruyor Hüseyin'e. Bunu da kırılan odunların arasına katalım mı, diye. Hüseyin, koy onu yerine, diye sesleniyor olduğu yerden. Ödünsüz sesinde kesin bir öfke, ilk kez bu sertlikte duyuyor onun sesini Şengül. Senin ne alıp veremediğin var o odun parçasıyla, ikide bir çıkarıp duruyorsun yerinden. Ama Hüseyin'im, ne zaman bir halt edecek olsan, Hüseyin'im, diyorsun bana. Diğer zamanlardaysa Hüseyin, deme, hiçbir şey deme. Mutfak dolaplarını temizlemeye benzemez bu. Elinden gelse senden önceki her şeyi atacaksın bu evden. Hayatımızın bütün dolaplarını temizleyemezsin kızım. İstemediği bir durumda yakalanmış olarak bir gözü ablasında sıkıntıyla dinliyor söylenenleri Songül. Sesi kısık çıkıyor.
Ama her yanı kurumuş kan içinde bu odun parçasının.
Onun için hayatımızın dolapları diyorum ya. Onun için hayatımızın dolaplarında duruyor ya işte.
Sözüm bundan sonrasını karısından ümidini kesmiş bir halde dönüp Şengül'e söylüyor. Annemin cenazesinin kaldırılacağı gündü. Anneannem, dedem, dayımlar ve karıları geldiler. Kızımızı öldürdünüz diye bizimkilerin üzerine yürüdüler. İki taraf birbirine girdi. Cenaze ortada dururken. Abim hayattaydı daha. İşte bu odunla yardı dayılarımın kafalarını. Yolun başına kadar kovaladık onları. Mezarlığa da sokmadık. Onlarsız gömdük anamı. Bu odun. İşte o odun. O günün odunu. Anam öldü. Abim öldü. Anneannem. Kafası yarılan dayılarım. Herkes öldü. Elimizde bir tek bu odun kaldı şimdi. Kardeşin de geldiği günden beri bu odunu yakmaya çalışıyor. Bu son sözü söylerken sesine ilk kez şikayet tonu gelmiş. Üstelik Songül yerine kardeşin diyerek Şengül'e de suç payı ayırmıştı. Böyle durumlarda ortalık yatıştırmak için söylenebilecek bütün ezber sözleri bildiği halde durakalmıştı Şengül. Belki de bir şey söylemesi gerekmiyordu. Hüseyin sinirleri adımlarına geçmiş bir halde üst kata çıkarken Songül mutfağın orta masasındaki sandalyelerden birine çöktü. Şengül, üzme canını, ev hali, olur böyle şeyler var mı üstüne? Belli ki hatıra, kıymet veriyor gibi sözler geveledi ağzında. Sesinde kuruluk söylediklerini iyice yavanlaştırmıştı. Songül'ü asıl inciten şeyin kendisinin olaya tanıklığı olduğunu biliyor, bu nedenle konuyu önemsizleştirmeye çalışıyordu.
Kalk, kapıya çıkalım, dedi Şengül.
Daha yeni girdik içeri ama istersen sen çık, benim biraz işim var. Birden geldiğinden beri zamanının çoğunun kapı önünde geçirdiğini fark etti Şengül. Ev onu almıyordu. Az önce üzerine çöken sıkıntılı havayı başka bir konuyla dağıtmak için Eşref Bey'in yanına gitti Şengül. Çok geçmeden de Hüseyin geldi yanlarına.
Ne oldu? Dedi Eşref Bey. Maşallah sesin taşıyordu buralara.
Hiç, dedi Hüseyin. Her konu geçiştirmek istediğinde yaptığı gibi burnunu çekti. Sözün gerisini bekleyen Eşref Bey'in havalandırdığı baltası omuz hizasında kalmıştı. Hüseyin sıkıntıyla,
şu anamın cenazesindeki
diyecek oldu. Eşref Bey gerisini dinlemeden, farkında mısın? Evlendikten sonra anandan çok söz etmeye başladın, dedi. Eskiden bu kadar anmazdın. Sonra yeniden baltayı var gücüyle önündeki kütüğe indirdi. Şengül o an o baltanın yüzünün orta yerine indiğini hissetti. Şiddet dolu bir andı. Sinir uçlarına çelik değmiş gibi bir eliyle yüzünün yarısını kapadı. Kaç gündür için için aradığı, elinin altındaki cevabı bulmuş gibiydi. Annesi tarafından terk edildiğini düşünen kız kardeşinin, annesi tarafından terk edildiğini düşünen kocasına onu hiçbir zaman terk etmeyeceğini kanıtlamak için ne olursa olsun hayatının sonuna kadar kendini bu eve, bu hikayeye hapsettiğini düşündü. Kız kardeşi kendine kıymanın kendince kıymetli bir yolunu bulmuştu ve bunu aşk sanıyordu. Üzerine hiç tanımadığı bir yorgunluk çöktü. Bütün bunları kız kardeşiyle konuşmayacağını, konuşsa bile hiçbir yararı olmayacağını bilmenin yorgunluğu. Tükenmenin yorgunluğu. Bugüne kadar hayattan, romanlardan, üniversitede eğitimini aldığı psikoloji derslerinden öğrendiklerinin hiçbirinin, hiçbir şeyin kız kardeşine, canının parçasına bir yararı olmayacağı açıktı. Yalnız buradan değil, birbirlerinden de gitmişlerdi. Başını kaldırıp onda cevap yerine geçebilecek bir ipucu bulabilirmiş gibi eve baktı. Ev, her zamanki kapalı görünüşü, kayıtsız suskunluğuyla öylece duruyordu. Birdenbire ta içine kadar üşüdü Şengül. Eşref Bey'in sözünü ettiği Karadeniz'in sinsi rüzgarı erken gelmiş olmalıydı. Şu an teninin her köseneğinde duyduğu ürpertiyi bir şeye benzetme ihtiyacı hissetti. Onu tek başına kendi ürpertisi olarak tanımlamayı kaldıramayacak durumdaydı. Romanlardaki benzetmeler, mecazlar bunun için değil miydi? Acımızla aramıza mesafe koysun diye. İçinde bulunduğu ruh hali, yıllar önce oturdukları bu evleri, terk edip gitmek zorunda kalmış Rumların gidecekleri son gün başlarını kaldırıp son bir kez baktıklarında duyabilecekleri bir ürpertiye benzetilebileceğini düşündü. İnsan kendini ancak bir yabancı ile anlardı. İçinde patlayan bozgunu yatıştırabilmek için şu an acilen ona gereken şey bir süre yalnız kalmaktı. Hızla eve girdi. Merdivenleri çıkıp odasına doğru yürürken dışarıda balta sesleri sürüyordu. Ocak, Şubat 2006.